Ayrım 35.
Çantamı açtım. Elimi içine soktum. Adam başını iki yana sallayarak avucunu kaldırdı ve beni durdurdu. Diğer yolcuların kimliğini sormak için uzaklaştı. Onu anlar gibi olmuştum. İşi yolcuların kimliğini denetlemek olmalıydı. Pasaportumuzun yanımızda olduğunu görmüş, gerisini merak etmemişti. Sürücü ona ne söylemiş olabilirdi ki? Anlaşılan hala bir takım dümenlerin döndüğü, kulaktan kulağa fısıldananlara anlayış gösterildiği bir dünyadaydık. Görevlilerden biri anons yapıyordu. Ankara sözcüğünü duyar duymaz Mehtap ile birlikte yerimizden kalktık ve otobüse binmek için itişen yolcuların arasına katıldık. Modern bir otobüstü bu. Arka tarafta solda iki yer bulup oturduk. Yolcular koltuklara yerleşti, hiç boş yer kalmadı. Bu arada motor sürekli çalıştığından otobüsün içi sıcaktı. 24 saatlik bir yolculuk vardı önümüzde Ankara'ya kadar. Bunu da başardıktan sonra güvencede olacaktık. Birkaç dakika içinde Van'dan ayrıldık ve dönemeçli buz tutmuş bir dağ yolunda hızla ilerlemeye başladık. Korunmasız virajları alırken sürekli tehlikeyle burun buruna kalıyorduk. Aman Tanrım, o kadar sıkıntı ve eziyetten sonra kaderimiz bir uçuruma yuvarlanarak ölmek mi olacaktı? Bitkin bir haldeydim. Tüm bedenim hala sızlıyordu. Ama bu bile uykumu engelleyemedi. Yarı bilinçsiz, kaygı dolu ama ısınmış olarak düşümde yarını gördüm. Birden bir sarsıntı ile uyandım. Dışarısı simsiyah karanlıktı. Sürücü frene bastı, otobüs kaydı ve durdu. Önümüzde birkaç otobüs daha vardı. Kar fırtınasından yol kapanmış, öndeki otobüsler de yolda kalmıştı. Yol kenarında bir bina gördüm. Bu bir otel ya da bir lokanta olabilirdi. Yolcular bir süre burada kalınacağını düşünmüş olmalılar ki otobüsten inerek ilerideki sıcak binaya doğru yürüdüler. Gece yarısıydı ve Mehtap yanımda derin uykudaydı. Uyku sersemi otobüsün buğulu camlarından dışarıya baktım. Yine dalmışım. Soğuktan titreyerek uyandım. Saatler geçmiş olacaktı. Otobüsün içi soğumuştu. Aynı yerde bekliyorduk. Çok yorgundum. Uyku yine bastırdı. Yolu açan kar makinesinin sesiyle uyandığımda gün yeni ağrıyordu. Mehtap yanımda titriyordu. Hala uyanmamıştı. Ve sonunda 6 saat bekledikten sonra karlarla örtülü yola yeniden devam ettik. Mehtap gerinerek gözlerini açtı, ovuşturdu. Nerede olduğumuzu anımsamadan önce bir an dışarıya baktıktan sonra tam yaşına uygun bir soru sordu. "Ne zaman geliyoruz anne?" "Daha çok var," dedim ve uzun bir süre yolun açılmasını beklediğimizi anlattım. Otobüs göz gözü görmeyen tipi halindeki kar yağışına karşın ürkütücü bir hızla yol alıyordu. Sürücü yitirilen zamanı kapatmak için gaza bastıkça korkum artıyordu. Bu dağlar arasındaki yol üzerinde her dönemeçte kendimi ölümle burun buruna hissediyordum. Bu gidişle yolun sonuna varamayacaktık. Bu tür bir ölüm ne kadar da anlamsızdı. Ve öğleden sonra geç saatlerde ölüme tanık olduk. Otobüs hızını kesip adım adım ilerlerken korkunç bir kaza olduğunu gördük hep birlikte. Belki yarım düzine otobüs önümüzdeki dönemeçte yuvarlanmış, takla atmıştı. Yaralılar, inleyen yolcular karlar üzerinde yatıyordu. Onlara yardım eden insanlar da vardı yanlarında. Birden midem bulandı. Sürücü felaket yerine doğru yavaş yavaş ilerledi ve ustaca bir manevra yaparak olay yerinden çıktı. Dışarıya bakmamak için kendimi zorluyordum ama elimde değildi. Kaza yerinden ayrılmamızla birlikte sürücünün deli gibi gaza basması inanılır gibi değildi. "Yalvarırım Tanrım, yalvarırım. Sağ salim Ankara'ya ulaşmamıza yardımcı ol," diye dua ettim. Hava yine karardı. 24 saat sürecek olan yolculuğun ikinci gecesi başlamıştı. Mehtap'ın sorusunu ben de soruyordum. "Ne zaman geleceğiz?" Dalıp dalıp gidiyordum. Kıpırdadıkça her yanım ağrıyordu. Kaslarım isyan halindeydi. Koltukta dönüp duruyor, bir türlü rahat edemiyordum. Ankara'nın modern otobüs garajına vardığımızda saat gecenin ikisiydi. Van'dan buraya yolculuk 24 saat yerine tam 32 saat sürmüştü. Ama artık Ankara'daydık. 5 Şubat çarşamba günüydü. Bundan bir hafta önce Moody'nin boğucu baskısının etkisiyle çaresizlik içinde kendimizi sokağa atmıştık. Artık güvencede olduğumuzu düşündüm. Otobüs garajının kalabalık bekleme salonuna girdiğimizde birinin taksi diye seslendiğini duyunca Mehtap ile o yöne doğru yürüdük. Ankara'da bulunup bulunmadığını bilmeden sürücüye "Otel Sheraton," dedim. "Yok." "Otel Hayat?" "Yok." "Cap Hotel," dedim. "İyi bir otel." Sürücü bu Farsça sözcüğü anlamış göründü ve şehre doğru hareket ettik. Gece karanlıkta tenha sokaklar arasında yol alırken yavaşladık ve sürücü karanlık bir binayı gösterdi. Amerika dedi. Elçilik, yarın sabah açılır açılmaz ilk iş buraya gelecektik. Yan sokaklardan geniş bir caddeye çıktık. Çok geçmeden modern bir binanın önünde durduk ve sürücü kapıdaki yazıyı işaret etti. Büyük Ankara Oteli. Sonra arabadan fırladı, binaya girdi ve az sonra İngilizce bilen bir otel görevlisiyle yanımıza döndü. Evet, bu gece için boş bir odamız var dedi görevli memur. Pasaportlarınız yanınızda mı? Evet. Buyurun içeri. Sürücüye dolgun bir bahşiş verdim ve mehtap ile otel görevlisinin arkasından rahat bir lobiye girdik. Hemen bildiri formunu doldurdum ve annemlerin Michigan'daki adresini verdim. Pasaportlarınız lütfen. Peki, başladım çantamın içinde aranmaya. Sonra da Amal'ın önerisini yerine getirerek pasaportları $150'la birlikte görevliye uzattım. Odayı peşin ödemek istiyorum, dedim. Görevli memur pasaportlardan çok parayla ilgilendi ve gülümseyerek teşekkür ettikten sonra üniformalı bir gence bizi odamıza götürmesini söyledi. Girdiğimiz oda bize şimdiye dek gördüğümüz odaların en güzeli gibi geldi. Çift yatak, rahat koltuklar, kocaman bir banyo, giyinme odası ve televizyon. Odada yalnız kalınca sevincimizi paylaşmak için mehtap ile birbirimize sarıldık. Düşünebiliyor musun dedim, dişlerimizi fırçalayacağız, yıkanacağız ve uyuyacağız. İran'dan arta kalanları üzerinden silip atmak için mehtap doğru banyoya gitti. Birden sert sert kapı vuruldu. Pasaportlarla başımız dertteydi, hemen anladım. Kim o diye sordum. Resepsiyondan, kapıyı açtım. Görevli elindeki pasaportlarla karşımda duruyordu. Bu pasaportları nereden aldınız diye sordu ciddi bir yüzle. Pasaportların ne vizesi var ne de Türkiye'ye giriş damgası. Biliyorum dedim, bir sorunumuz var ama yarın sabah ilk iş elçiliğe giderek bunları yoluna koyacağım. Otelde kalamazsınız, bu pasaportlar geçerli değil, polise bildirmek zorundayım. Geçirdiğimiz bunca şeyden sonra olacak iş miydi bu? Rica ederim dedim, kızım banyoda. Yorgunuz, açız ve çok üşüdük. İzin verin de bu gece burada kalalım. Yarın elçiliğe gideceğiz ve her şey düzelecek. Olmaz, polise bildirmek zorundayım diye yineledi. Odayı lütfen terk edin. Nazik konuşuyordu ama tavrı kesindi. Bizim için üzülse de işini yitirmekten korkuyor olabilirdi. Eşyalarımızı toparlamamı bekledi. Sonra bizi aşağı indirdi. Saltanatımız yalnızca 2 dakika sürmüştü. Birlikte aşağı inerken bir kez daha denemeye kalkıştım. Size daha fazla para verebilirim. Ne olur bırakın da bu gece burada kalalım. Olmaz dedi kesinlikle. Otelimize gelen yabancıları polise bildirmekle yükümlüyüz. Sizi otelde alıkoyamayız. Otelin girişinde bekleyebiliriz. Ne olur bu soğukta kızımla beni dışarı yollamayın dedim. Sonra aklıma bir fikir geldi. Elçiliğe telefon edebilir misiniz diye sordum. Belki sorunumuzu bu geceden halledecek birini bulabiliriz orada. Otelin kuralları çerçevesinde bize yardıma hazırdı. Elçiliği aradı, kısaca konuştuktan sonra telefonu bana uzattı. Sorun nedir bayan diye sordu birisi can sıkıntısıyla. Otelde kalmama izin verilmiyor, pasaportlarımızda damga yok diye. Nerede kalacağımızı bilemiyorum, şimdi elçiliğe gelemez miyiz? Hayır diye atıldı, şimdi buraya gelemezsiniz. Peki ne yapabiliriz diye sordum ağlamaklı bir sesle. Pasaportunuzu damgalatmadan nasıl girebildiniz Türkiye'ye diye sordu aksilenerek. Telefonda bundan söz etmek istemiyorum, anlayış göstermenizi bekliyorum. Nasıl girdiniz Türkiye'ye diye sorusunu yineledi. At sırtında. Elçilikteki kişi kahkahayı bastı ve bayancığım saat sabahın 3'ü dedi. Bu saçma sapan konuşmayı sürdüremem. Sizin sorununuz elçilikle değil polis ile. Polise gitsenize. Beni böyle başınızdan atamazsınız diye bağırdım. Bir haftadır polisten kaçıyorum ve siz bana şimdi polise gitmemi söylüyorsunuz. Bana yardım etmek zorundasınız. Hayır değilim. Çıldırmak üzereydim. Özgürlüğe elle tutulacak kadar yaklaşmışken bürokratik engellerle karşılaşacağımız kimin aklına gelirdi? Hiç olmazsa otelin lobisinde kalmamız için kendisinden anlayış beklerken görevli, "Kalmanıza izin veremem." dedi. Yanıtı kesindi ama yine de halimize acıdığını hissediyordum. Belki onun da bir kızı vardı. Umutlanarak bir deneme daha yaptım ve "Amerika ile ödemeli bir görüşme yapabilir miyim?" diye sordum. "Evet." Michigan'dan haber beklerken görevli sağa sola bir takım emirler savurdu ve çok geçmeden bir tepsi içinde çaydanlıkla çay bardakları getirildi. Çayı yavaş yavaş içtik, zaman kazanmak için. Bu karanlık ve soğuk gecede bizi dışarı atmayacağını umuyordum hala. Telefonda annemin sesini duydum. Ankara'da günlerden çarşamba, Michigan'da ise salıydı. Anne, Mehtap ile Türkiye'deyiz. Tanrı'ya şükürler olsun dedi annem ağlayarak. Bir gece önce kız kardeşim Caroline Tahran'a bize telefon etmiş. Moody ona öfkeyle bizim gittiğimizi ve nerede olduğumuzu bilmediğini söylemiş. Bizi çok merak etmişler. Korkuyla sordum. Babam nasıl? Dayanıyor dedi annem. Hastaneden çıktı, evde. Dur, telefonu yanına götüreceğim. Betty diye bağırdı babam. Başardığınız için çok seviniyorum. Bir an önce gel. Ben siz buraya gelene kadar dayanacağım. Sesi gitgide zayıflıyordu. Başaracaksın baba diye ona güç vermek istedim. İrade olan yerde bir çare de vardır. Annem telefonu geri alınca ondan dış işleriyle bağlantı kurmasını, Washington'dakilerin Ankara elçiliğine durumumu açıklamasını istedim. Yarın sizi elçilikten yine ararım dedim. Telefonu yerine koydum, gözyaşlarımı sildim ve söyleyin bana bu saatte ne yapayım diye sordum. Çocuğu Ankara sokaklarında süründüreyim mi? Bir taksiye binerek size oda verecek bir otel arayın. Sorulmadıkça pasaportlarınızı hiç göstermeyin dedi ve vermiş olduğum 150 dolarla birlikte pasaportlarımızı uzatarak bir taksi çağırdı. Anlaşılan polise haber vermeyecekti. Tek derdi bizi başından savmak, polisle uğraşmak zorunda kalmamaktı. Gelen taksinin sürücüsüne "Otel Dedeman" dedi. Oradaki resepsiyon görevlisi daha anlayışlı çıktı. Pasaportlarımızdaki sorunu ertesi gün elçilikte gidereceğimizi söylediğimde "Polisle başınız dertte mi?" diye sordu. "Hayır" dedim. "İyi öyleyse" dedi ve kayıt formuna değişik bir isim yazmamı istedi. Ben de kızlık adımı yazarak "Betty Lover" diye imza attım. Odamıza girince Mehtap ile sıcak birer banyo yaptık. Dişlerimizi fırçaladık ve rahat bir uykuya daldık. Ertesi sabah Amal'ı aradım. "Betty!" diye sevinçle çığlık attı. "Neredesiniz?" "İsfahan!" dedim sevinçle. Amal aramızdaki parolayı duyunca bir çığlık daha attı. "Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda gitti mi? Size iyi davrandılar mı?" "Evet," diyerek onun içini rahatlattım. "Teşekkürler, binlerce teşekkürler." Mehtap ile önümüze getirilen kahvaltıyı kıtlıktan çıkmış gibi sildik süpürdük. Portakal suyumuzu içtik. Özlediğim Amerikan kahvesini keyifle yudumladım. Sonra da bir taksiye atlayıp elçiliğe gittik. Ben taksinin hesabını öderken Mehtap "Anne bak!" diye çığlık attı. Rüzgarda dalgalanan Amerikan bayrağını gösterdi bana. İçeride kurşun geçirmez kalın camların ardında oturan görevli memura pasaportlarımızı uzattık. Çok geçmeden bir erkek görevli kişinin arkasında belirdi. "Adım Tommy Murphy, başkonsolosum" diyerek kendini tanıttı ve Washington'dan adımızın kendisine verilmiş olduğunu söyledi. "Dün gece için özür dilerim" diye devam etti. "Nöbetçinin yıl sonunda zam almayacağından emin olabilirsiniz. Gezmek için birkaç gün daha Türkiye'de kalmak istemez miydiniz?" "Hayır," diye atıldım. "İlk uçakla eve dönmek istiyorum." "Peki öyleyse," dedi. "Pasaportlarınızı elden geçirterek bugün öğleden sonra kalkacak uçakta yerlerinizi ayırtacağım." Birkaç dakika bekleme odasında oturmamızı rica etti. Giriş yerinde dimdik duran Amerikan bayrağına gözüm takılınca boğazımda bir şeylerin düğümlendiğini hissettim. "Eve döneceğimize inanabiliyor musun Mehtap?" diye sordum. "Sonunda gidiyoruz evimize." El ele tutuştuk ve "Şükürler olsun sana Tanrım" diye dua ettik. Oturup beklerken Mehtap'ın elinde boya kalemlerini gördüm. Orada mı bulmuştu yoksa birisi mi vermişti anlayamadım. Otelden verilen mektupluk kağıda bir şeyler çiziyordu. Az sonra yaptığı resmi bana gösterdi. Yukarıda altın sarısı bir güneş vardı. Onun önünde sıra sıra kahverengi dağlar. Önde bir yelkenli, herhalde Alpena'daki evimizin anısı olacaktı bu. Bir kenarda uçan bir şekil, bir kuş ya da uçak olabilirdi. Yol boyunca gördüğümüz tipik Kürt evlerinden biri de vardı resimde. Evin duvarına kurşun yerleri olarak noktalar oturtmuştu. Resmin tam ortasında da kırmızı beyaz mavi renklerde bir bayrak dalgalanıyordu. Bayrağın üzerine açık olarak yazmış olduğu sözcüğü gözlerimden akan yaşlar nedeniyle buğulu olarak görebildim. Aynen şöyle yazmıştı Mehtap. Amerika. 7 Şubat 1986 günü Mehtap ile birlikte Michigan'daki evimize vardık. Joe, John, annem ve babam ile kavuşmamız olağanüstü güzeldi. Oraya varışımız babama taze güç verdiyse de 3 Ağustos 1986 günü Mehtap ile Tahran'a ayak basışımızdan tam bir yıl sonra onu yitirdik. Eksikliğinin acısı hep içimizde. Annem sık sık ağlayarak babamsız bir yaşantıya ayak uydurmaya çalışıyor. Kızıyla torununu cehennemden kurtardığı için Tanrı'ya sürekli şükrediyor ve yarınlar için dua ediyor. Yaşantımızı yeniden düzene koymamızda Joe ile John bize çok yardımcı oldu. Geçen yıllarla birlikte yetişkin birer delikanlı haline gelen oğullarım, gençliklerine özgü güçleriyle bize destek oluyorlar. Tahran'daki arkadaşlarım Şemsey, Zühre, Alice ve Fereşte'den bir daha hiç haber alamadım. Hiçbirinin kaçış tasarılarımdan haberi olmadı ve benim yüzümden başlarının derde girmediğini umuyorum. Helen Balasanyan hala Tahran'da. İsviçre elçiliğinin Amerikan bölümünde çalışıyor ve benim durumumdaki kişilere yardım elini uzatıyor. Tahran'dayken Helen, Amal ve bana yardım eden diğer kişilerle telefon görüşmelerini yaptığım dükkanın sahibi Hamit'e kısa bir mektup gönderdim. Üçüncü bir kişinin aracılığıyla Hamit'ten gelen 2 Haziran 1986 tarihli yanıtı burada veriyorum. Kahraman kardeşim Betty, mektubunuzu aldığımda neler hissettiğimi nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bir süre yazı masamda oturdum kaldım. Daha sonra kendimi toparladım ve çok sevindim. Karımı çağırarak durumunuzu ona anlattım. O da çok sevindi. Evinize ulaştığınızı ve sağlığınızın yerinde olduğunu bilmek bizleri çok rahatlattı. Bildiğiniz gibi sizi de küçük ortağınız M'yi de çok sevmiştim. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Üzerinde İngilizce harfler bulunan tişörtler sattığım için dükkanımı yaklaşık 50 gün önce kapattılar. Artık çalışamıyoruz. Durumumuz günden güne kötüye gidiyor. Gerçekten çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. M'ye selamlarımı, ailenize de saygılarımı iletin lütfen. Tanrı sizi korusun. Hamit. Anlayışlı bir banka memurunun açtığı krediyle Amal'a borçlandığım parayı geri gönderdim. 1986 sonlarında kendisi için kaçış tasarıları yapıyordu. Ancak Amerikan silahlarının İran'a sokulması işinin su yüzüne çıkıp alevlenmesiyle güvenlik önlemleri daha sıklaştırılınca iş suya düştü. Bu kitap yazıldığı sıralarda o hala kaçmanın yollarını araştırıyordu. İran'a silah gönderilmesi konusunda Amerika'da koparılan gürültü, benim kadar son birkaç yılını İran'da geçirmiş bulunan pek çok kişi için de sürpriz oldu. Orada uzayıp giden savaş boyunca Amerika'nın hem İran'a hem de Irak'a yardım ettiği zaten bilinen bir konuydu. Amerika'daki yaşantıya yeniden ayak uydurmak Mehtap için pek de kolay olmadı. Ama gençliğin verdiği uyum yeteneğiyle işin üstesinden geldi. Artık okulundan sürekli pek iyiler getiriyor ve yine çevresine güneş ışınları saçan mutlu bir çocuk oldu. Arada bir babasının eksikliğini hissetmiyor değil. Ama aradığı bizi İran'da tutsak eden adam değil, bir zamanlar her ikimizi de sevecenlikle kuşatmış olan sevgi dolu bir baba. Tavşanını da özlüyor. Oyuncakçı dükkanlarını taradık ama aynısını bir türlü bulamadık. Amerika'ya döndükten sonra dış işlerinde görevli olan Teresa Hopgood ile tanıştım. 18 ay süreyle aileme büyük destek olan bu insan, başkalarına ibret olması için başıma gelenleri kaleme alma düşüncemi onayladı. Teresa'nın çalıştığı bölüm İran'da ya da diğer Müslüman ülkelerde istekleri dışında yaşamaya zorlanan Amerikalı kadın ve çocukları izliyor. Tutanaklarına göre bu durumda olanların sayısı 1000'i geçiyormuş. Mehtap ile Muhyiddin'in pençesinden tam olarak kurtulamayacağımızın bilincindeyiz. Dünyanın öteki ucunda da olsa istediği anda elini bize uzatabilir. Öcünü almak için sayısız yeğenlerinden biri her an harekete geçebilir. Mehtap'ı yeniden İran'a kaçırmaya kalktığında toplumun kendisine arka çıkacağını Moody çok iyi biliyor. Moody'nin bilmediği ise benim öcümün de onunkinden geri kalmayacağı. Amerika'da olduğu kadar İran'da da onun zaferini engelleyebilecek güçte dostlarım var. Aldığım önlemleri burada ayrıntılı olarak verecek değilim. Yalnız Mehtap ile şimdi yepyeni bir isim altında ve Amerika'nın bambaşka bir yerinde yaşıyor olduğumuzu açıklamam bilmem yeterli mi? Moody hakkında ise hiçbir şey bilmiyorum. Yalnızca 14 Haziran 1986 tarihiyle Ellen'in benim adıma yazarak anneme göndermiş olduğu mektup şöyle. Sevgili Betty, bu mektup eline ulaştığında sağlıklı ve mutlu olmanı diliyorum. Aslında olup bitenleri bana yazmanı beklerdim. Her şeye karşın yakın arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Sen gittikten sonra birkaç kez kocanı ziyaret ettik. Hatta seni araması için ona yardım bile ettim. Öyle çok merak etmiştim ki sizi. Tahmin edebileceğin gibi aklıma çok kötü şeyler geldi. Başına gelenleri hala çok merak ediyorum. Doktor Mahmudi'yi aylardır görmedik. Geçenlerde uğradık ama evde bulamadık. Kış boyunca birkaç kez uğrayıp hatırını sormak istedik. Her gelişimizde sizin yaptığınız kardan adamı biraz daha küçülmüş bulduk. Sonunda yerde yalnızca mor boyun atkısı kaldı. Kardan adam aynen sizin gibi hiçbir iz bırakmadan buharlaşmıştı. Kitabın sonu.